Ayrım 14. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoes, Alfonso Ortiz. Sayfa 186. Göklerde dolaşır durur. Tisimshian. Bu daha eski, güneş ve ay hakkında anlatılmış, daha ananevi bir hikayedir ve bir evvelki hikayenin çağdaş yaklaşımına terstir. Ta başlarda, dünyanın üzerinde yaşamakta olan hiçbir şey henüz yaratılmamışken, var olan tek kişi gökyüzündeki reis imiş. Reisin iki oğlu ve bir kızı varmış ve halkı pek kalabalıkmış. Ama gökte hiç ışık yokmuş, yalnızca boşluk ve karanlık varmış. Reisin en büyük oğlunun adı Walking About Early, ortalıklarda erken dolaşan imiş. Bir küçük oğlu The One Who Walks All Over the Sky, göklerde dolaşıp duran diye çağrılırmış ve kızının adı ise Support of Sun, güneşin dayanağı imiş. Hepsi pek güçlü imişler ama küçük oğlan abisinden daha akıllı ve becerikliymiş. Göğün hep böyle karanlıklar içinde olmasına küçük oğlanın pek canı sıkılırmış ve günlerden bir gün abisini de yanına alarak iyi cins çadır kazığı kesmeye ormana gitmiş. İncecik bir sedir ağacı dalını bükerek insan suratı büyüklüğünde bir halka meydana getirdikten sonra sedir dalını bir maske gibi görüntü vererek bunun etrafına bağlamışlar. Odunu tutuşturmuşlar ve göklerde dolaşıp duran maskeyi takarak doğuya doğru yola çıkmış. Herkes birden büyük bir ışığın yükselmekte olduğunu görmüş. İnsanlar hayretler içinde baka kalmışlarken, reisin küçük oğlu, maske yüzünü yakmasın diye büyük bir hızla hareket ederek doğudan batıya doğru koşmaya başlamış. Küçük oğlan bu yarışını her gün sürdürmüş ve göğü aydınlatmış. Bunun üzerine bütün kabile bir araya gelerek toplantı yapmışlar. Reise, oğlum bizi aydınlattığı için çok mutluyuz demişler. Ama biraz da fazla hızlı, ışığın daha fazla keyfini çıkarabilmemiz için biraz yavaşlamalı. Reis, insanların kendisine söylediklerini oğluna anlatmış ama göklerde dolaşıp duran, böyle yaptığı takdirde daha batıya varmadan maskenin yanıp bitmiş olacağını anlatmış. O aynı hızla koşmaya, insanlar da biraz daha yavaşlasa diye iç geçirmeye devam etmişler. En sonunda kız kardeşi, onu biraz yavaşlatmaya çalışacağım demiş. Göklerde dolaşıp duran bir kez daha doğudan çıkıp yolculuğuna başladığında güneşin dayanağı da olanca hızıyla koşarak güneyden yola çıkmış. Beni bekle diye bağırıyormuş. Koşu yolunun yarısında kardeşinin yolunu kesmiş ve çırpınıp elinden kurtulana dek onu tutarak durdurmuş. İşte güneş bu yüzden göğün tam ortasına geldiğinde şöyle bir süre duraklar. İnsanlar neşeyle bağırırlarken güneşin dayanağının babası onu tebrik etmiş. Ama reisin başı ortalıklarda erken dolaşan ile pek hoş değilmiş. Çünkü o kardeşi kadar becerikli ve akıllı değilmiş. Baba bu hoşnutsuzluğunu dile getirdiğinde, ortalıklarda erken dolaşan o kadar mahcup olmuş ki, kendini yerlere atıp salya sümük ağlamaya başlamış. Bu arada kardeşi, güneş günlük yorucu yolculuğundan henüz gelmiş. Uzanıp bir köşede dinlenmek üzereymiş. Daha sonra herkes derin uykudayken ortalıklarda erken dolaşan yüzünü odun kömürü ve yağlı isle olmuş. Küçük kölesini uyandırarak benim doğudan yükseldiğimi gördüğünde ayağa fırla ve yaşasın o yükseliyor diye bağır demiş. Sonra ortalıklarda erken dolaşan oradan ayrılırken göklerde dolaşıp duran yüzü duman deliğinden ışıklar saçarak derin uykusuna devam etmiş. Ortalıklarda erken dolaşan birden doğudan yükselerek ortaya çıkmış ve odun kömürüyle boyanmış yüzü duman deliğinin parlaklığında aksetmiş. Küçük köle ayağa fırlayarak "Yaşasın, o yükseliyor!" diye bağırmış. Birkaç kişi "Neden bu kadar patırtı yapıyorsun seni pis köle?" diye sormuş. Köle olduğu yerde zıplayarak doğuyu gösteriyormuş. İnsanlar başlarını kaldırıp baktıklarında ayı görmüşler ve onlar da "Yaşasın!" diye bağırmışlar. Aradan zaman geçmiş ve aşağımızdaki dünyada yaşasınlar diye hayvanlar yaratılmış. En sonunda hayvanlar bir araya gelerek toplantı yapmışlar. Güneşin doğudan batıya doğru koşması, günü aydınlatması ve her şeyin büyüyüp serpilmesini sağlaması gerektiğine karar vermişler. Ay ise geceleri dolaşmalıymış. Sonra oturup bir ayın kaç gün olacağını saptamışlar. Köpekler diğer hayvanlardan daha akıllılarmış ve çabucak lafa girmişler. Ay gökte 40 gün kalacak demişler. Bütün hayvanlardan çıt çıkmıyormuş. Köpekler bir arada oturmuş, aralarında gizlice konuşarak dediklerini düşünüyorlarmış. En akıllı köpek olan sözcüleri hala ayakta duruyormuş. Parmaklarıyla 40'a kadar sayıp dururken, kirpi birden baş parmağına vurmuş. Kirpi, "Ay 40 gün olursa kim yaşayabilir ki sanıyorsunuz?" demiş. "O zaman yıl da çok uzun olur. Her ay en çok 30 gün olmalı." Diğer hayvanlar kirpiye hak vermişler. Ve bu toplantının sonunda ayların 30 gün, bir yılın ise 12 ay olmasına karar vermişler. Bu arada hayvanlar köpeklere pek bozulmuşlar ve onları aralarından kovmak için güç birliğine gitmişler. İşte bu nedenledir ki köpekler ormanın diğer hayvanlarından, özellikle de kıl gibi kuyruğuyla bilge köpeğin baş parmağına vurarak onu milletin içinde küçük düşüren kirpiden nefret ederler. Ve kirpinin bu darbesi yüzünden köpeğin baş parmağı diğer parmaklarının tersinedir. Bu çok uzun zamanlar önce yapılan toplantı sonu ermeden evvel, hayvanlar ayları da isimlendirmişler. Ekim ile Kasım arası yaprak dökümü ayı. Kasım ile Aralık arası tabu ayı. Aralık ile Ocak arası geçiş ayı. Ocak ile Şubat arası ilkbahar son balığı ayı. Şubat ile Mart arası olaçken yenen ay. Mart ile Nisan arası olahem pişirilen ay. Mayıs ile Haziran arası yumurta ayı. Haziran ile Temmuz arası son balığı ayı. Temmuz ile Ağustos arası kemer sırtlı son balığı ayı. Eylül ile Ekim arası topaç ayı. Hayvanlar bununla da kalmamış. Bir yılı ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye dört mevsime bölmüşler. Bu arada gökyüzünde de bir takım yeni şeyler oluyormuş. Göklerde dolaşıp duran uykudayken ağzından saçılan kıvılcımlar yıldızları oluşturmuş. Ve bazen pek mutlu olduğu anlarda kız kardeşinin allığı ile yüzünü boyarmış. Ve insanlar bundan havanın nasıl olacağını tahmin ederlermiş. Kırmızısı akşam gökyüzünü boyarsa, ertesi gün hava iyi olur derlermiş ama bu sabah olduğu takdirde fırtınalar kopacak anlamına gelirmiş. İnsanlara soracak olursanız bu hala da böyledir. Gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlarla bezendikten sonra reisin kızı, güneşin dayanağı, bu yaratılış sırasında pek az iş gördüğünden gözden düşmüş. Hüzünlü bir halde batıya doğru gidip suya girince, üzerindeki elbise ıslanmış. Geri döndüğünde içini ısıtmak amacıyla babasının kocaman ateşine yaklaşmış. Üstündekilerin suyunu sıkıp da ateşe damlatınca, ortaya çıkan kocaman bir su buharı bulutu havada süzülerek evin kapısından çıkıp gitmiş. Bulut bütün ülkeyi kaplayarak dayanılmaz sıcak havayı nemiyle daha ılımlı bir hale sokmuş. Bu bütün kabilenin pek hoşuna gittiğinden babası onu kutlamış. İşte bugün bile sis hep batıdan gelir. Reis pek memnunmuş üç çocuğunun da akıllı çıkmasından. Artık 30 günde bir doğup batarak insanların yılı bilmelerini sağlamak işi aya, ortalıklarda erken dolaşana düşüyormuş. Güneş göklerde dolaşıp duran ise meyve gibi bütün yararlı şeyleri yaratmak ve bolluk, bereket sağlamakla yükümlüymüş. Reisin kızı güneşin dayanağına gelince soğuk nemiyle yanıp tutuşmakta olan yeryüzünü serinletmekle görevliymiş. 1916 yılında Frans Boas tarafından kaydedilmiş bir versiyondan alınmıştır. Bazı kuzeybatı kabilelerinde hikayede vurgulandığı gibi gerçekten köleler varmış. Bu içtimai durum bir nesilden diğerine geçebilirmiş ve bu kölelere sahibi arzu ettiği anda öldürebileceği kişisel malı gözüyle bakılırmış. Sisim Sihanlar, kuzeybatıda yaşadıklarına göre batıdan gelen sis, tabii olarak Pasifik Okyanusu'ndan gelen hava ile özdeşleştirilebilir. Üç ayaklı tavşan güneşle kavga eder. Bu hikayenin nereden çıktığı pek belli değildir. Ella Clark'ın saptamalarına göre Western Rocky Mountain kabilelerinden gelmektedir. Bir zamanlar yalnızca üç bacağı olan bir tavşan varmış ama hayvan yeterince hızlı koşabilsin diye kendine tahtadan bir bacak yapmış. O sıralar güneş sıcaklığıyla ortalığı kasıp kavuruyormuş. Tavşan kendi kendine, "Dur bir gidip bakayım, ters giden ne acaba orada?" demiş. Zıplayarak güneşe doğru giderken ortalığın her gün biraz daha sıcaklaştığını fark etmiş. Tavşan, "Bu sıcakta yanıp tutuşmayan tek şey kaktüs," demiş. Bunun üzerine gündüzleri içine girip sığındığı kaktüsten bir ev yapmış ve yalnız geceleri yol almış. Doğuya vardığında sabah erkenden kalkıp güneşin doğacağı yere koşmuş. Yerin kaynamakta olduğunu görünce güneşin doğmak üzere olduğunu anlamış. Tavşan durmuş, olduğu yere oturmuş ve okuyla yayını hazır etmiş. Güneş topraktan henüz yarı beline kadar yükselmişken savurmuş okunu. Tavşanın ilk oku yüreğine saplanan güneş oracıkta ölüvermiş. Tavşan cesedin başında dikilerek gözlerinin akı bulutları oluşturacak diye bağırmış. Öyle de olmuş. Gözünün siyah kısmı gökyüzü olacak. Öyle de olmuş. Böbreğin bir yıldız, karaciğerin ay ve yüreğin de karanlık olacak. Öyle de olmuş. Tavşan güneşe, bundan sonra bir daha o kadar sıcak olmayacaksın, çünkü artık kocaman bir yıldızdan başka bir şey değilsin, demiş. Güneş bir daha hiç o kadar sıcak olmamış ve o günden bu yana tavşanın kulak arkalarında ve ayaklarında kahverengi benekler oluşmuş. Bundan çok uzun zaman evvel, güneşin neden o kadar sıcak olduğunu anlamak için çıktığı yolculuk sırasında tavşanın kürkü hafifçe kavrulmuşmuş meğer. 1966 yılında Ella Clark tarafından anlatılmıştır. Çakal, Coyote Güneşi ve Ayı Çalar, Zuni. Çakal hiçbir şey öldüremeyen kötü bir avcıdır. Bir keresinde birbiri ardına yiyebileceğinden bile çok sayıda tavşan yakalayıp avlamakta olan kartalı seyretmiş. Çakal, şu kartalla ortak olursam yiyecek bol etim olur diye düşünmüş. Çakalın aklı hep şeytanlığa çalışır bilirsiniz. Çakal kartala, hey dostum demiş, beraber avlansak iyi olmaz mı? İki kişi el ele verirsek daha çok av yakalarız. Kartal, neden olmasın ki demiş ve böylece ikili beraber avlanmaya başlamışlar. Kartal bir sürü tavşan yakalarken çakal birkaç minik böcek avlamakla yetinmiş. O sıralar dünya zifiri karanlıkmış. Güneş ve ay henüz gökyüzüne konulmamışlarmış. Çakal kartala, dostum demiş gene. Bir şeyi tutamam ama hiç şaşmamak gerek. Hiçbir şey görmüyorum ki. Sence nereden ışık bulabiliriz? Kartal, haklısın dostum. Bir yerlerden biraz ışık bulmalıyız demiş. Sanırım batı taraflarına doğru biraz olmalı. Hadi bir deneyelim bakalım. Elde edebilecek miyiz? Bunun üzerine kalkıp güneşli ayı aramaya koyulmuşlar. Büyük bir ırmağa geldiklerinde kartal üzerinden uçup geçmiş. Çakal suya girmiş ama o kadar su yutmuş ki az daha boğuluyormuş. Kürkü çamur içinde sürünerek sudan çıkınca kartal, ''Neden sen de benim gibi uçmuyorsun?'' diye sormuş. Çakal, ''Ama senin kanatların var, benimse sadece postum. Tüylerim olmadan uçamam ki.'' demiş. En sonunda Hakinasların dans etmekte olduğu bir köye varmışlar. İnsanlar kartalla çakalı oturup bir şeyler yiyip içerken kutsal dansları seyretmeye davet etmişler. Kalkinasların gücünü fark eden kartal, kalıbımı basarım ki bunlar elinde ışık olan insanlardan, demiş. Çaktırmadan etrafı kolaçan etmekte olan çakal, biri büyük, diğeri küçük iki sandığı işaret etmiş. İnsanlar her ışık istediklerinde bu sandıkları açarlarmış. Çok ışık istediklerinde içinde güneş olan büyük sandığı, daha az ışık istediklerinde de içinde ayın durduğu küçük sandığı açarlarmış. Çakal, dirseğiyle kartalı dürtmüş. Dostum, gördün mü sen de? Büyük sandığın içinde istemediğimiz kadar ışık var. Hadi yürütelim şunu. Senin de aklın hep çalıp çırpmakta yahu. Bana göre ödünç almalıyız onu. Onu bize ödünç vereceklerini hiç sanmıyorum. Kartal, belki de haklısın demiş. Danslarını bitirmelerini bekleyip sonra çalarız sandığı. Bir süre sonra kahinaslar evlerine yatmaya gitmişler ve kartal büyük sandığı kaptığı gibi uçup gitmiş. Çakal arkasından yetişmeye çalışarak dili bir karış dışarıda bitkinlikten sürünerek peşinden koşmuş. Çok geçmeden kartala, hey dostum bırak da biraz ben taşıyayım sandığı diye seslenmiş. Kartal, yo yo olmaz demiş. Her yaptığın şeyi yüzüne gözüne bulaştırırsın sen. Çakal koşarak peşinde, kartal uçmaya devam etmiş. Bir süre sonra çakal gene bağırmış. Dostum, sen benim reisimsin. Sandığı devamlı taşımak sana hiç yakışmıyor. Sonra insanlar bana tembel diyecekler. Hadi bırak da biraz taşıyayım şunu. Kartal bu yalvarıp yakarmalara daha fazla dayanamamış. Bir de bu çakalın dördüncü isteğiymiş sandığı taşımak için. Biri bir şeyi dört defa istediğinde ona istediğini vermelisin. Kartal, vazgeçmeye hiç niyetin yok anlaşılan. Peki, hadi al sandığı biraz da sen taşı, demiş. Ama açmayacağına söz ver bakayım. Oh tabii, oh evet, söz veriyorum. Aynı şekilde yola devam etmişler ama bu sefer sandığı çakal taşımaktaymış. Çok geçmeden kartal bayağı uzaklaştığında çakal yavaşlayarak kartalın onu göremeyeceği bir tepenin arkasına sinmiş. Kendi kendine, yahu şu ışık denen şey acaba neye benziyor, pek merak ediyorum, demiş. Bir göz atsam ne çıkar ki? Belki sandığın içinde fazladan bir şeyler de vardır. Hani kartalın kendine saklayacağı iyi türden bir şeyler. Ve çakal kapağı aralamış. Ya işte sandığın içinde yalnız güneş değil, ay da varmış. Kartal iki yerine bir sandık taşımanın daha kolay olacağını düşünerek ayı da aynı sandığa koymuşmuş meğer. Çakal sandığın kapağını aralır aralamaz, ay kaçıp ta yükseklere göğe uçuvermiş. İşte o anda bütün bitkiler büzüşüp renkleri soluvermiş. Aynı hızla da ağaçlar yapraklarını dökmüşler ve kış gelivermiş. Ayı yakalayıp tekrar sandığa sokmaya çalışan çakal, kaçarken onu peşinden kovalamış. Bu arada güneş de sandıktan çıkıp gökyüzünde yerini almış. Tek uzaklara gittiğinden şeftaliler, bal kabakları ve kavunlar soğuktan büzüşüp kala kalmışlar. Kartal çakalın nerelerde kaldığını, onu böyle geciktiren şeyin ne olduğunu anlamak amacıyla geri dönmüş. Seni aptal, ne halt ettiğini gördün mü, demiş. Güneşle ayı kaçırdın ve senin yüzünden her yer buz tuttu. Gerçekten de kar yağmaya ve çakal soğuktan titremeye başlamış. Kartal, bak gördün mü, soğuktan çenelerin birbirine vuruyor. Dünyaya soğuğun gelmesinde bütün kabahat senin, demiş. Bu doğrudur. Eğer çakalın merakı ve işgüzarlığı olmasa, hiç kış olmayacak, bütün bir yıl yazın tadını çıkaracaktık. 1935 yılında Ruth Benedict tarafından kaleme alınmış bir hikayeye dayanmaktadır. Gündüz ve gece, güneş ve ay tarafından sembolize edildikleri gibi, aynı şekilde yaz ve kışla da ilintilidir. Ayın serbest kalışı ise dünyaya ölüm ve sefaleti getirmiştir. Tabii çakal, göksel gelişime çomak sokarak mevsimsel döngüyü tamamen bozmuştur. Bu hikayede adı geçen Kakinaslar, o sıralarda sıkça Kızılderili köylerini ziyaret edip insanlar için şenlikli danslar içeren, ayrıntılı ayinler öğreten, çoğunlukla iyi huylu, sevecen, yarı tanrı, doğaüstü aracılardı. Sıcaklığın içinde tutulduğu torba, slavery. Daha insanlar olmadan evvel, ilk zamanlarda uzun bir kış yaşanmış. Güneş alçak, kapkara bulutların arkasında saklıymış. Durmadan kar yağıyormuş. Gökyüzü kapkara, yeryüzü ise kar ve buzlarla kaplı, bembeyazmış. Bu böyle 3 yıl sürdükten sonra bütün hayvanlar bu işe bir çare bulmak amacıyla bir araya gelip büyük bir toplantı yapmışlar. İlikleri donuyor, açlıktan kırılıp gidiyorlarmış. Bu toplantıya 4 ayaklılar, kanatlılar ve hatta denizin sırtı pullu hayvanları bile katılmış. Hayvanlar sonunda bu kışın bu kadar uzun sürmesine, sıcaklığın ve ısının olmamasının neden olduğu kararına varmışlar. Toplantıya hiçbir ayının katılmadığını fark etmişler ve gerçekten de 3 yıldır ortalarda hiç ayı gören olmamış. Bilge bir hayvan, bu çektiklerimizin nedeni ayılar olabilir belki de, demiş. Belki de sıcaklığı kendilerine saklıyorlardır. Bence gidip bir bakalım. Bunun üzerine tilki, gelincik, yaban kedisi, fare, turna balığı ve köpek balığından oluşan bir araştırma ekibini yola çıkarmışlar. Ayılar o sıralarda yeryüzünün çok yukarılarında otururlarmış. Araştırma ekibi gökyüzünde hayvanların geçebileceği kadar bir delik bulacak kadar şanslıymış. Yukarı dünyada dolaşıp dururlarken bir göle gelmişler. Gölün kıyısında önünde ateş yanan bir kulübe varmış ve içinde birbirlerine sarılmış yatan 2 ayı yavrusu bulmuşlar. Hayvanlar, anneniz nerede, diye sormuşlar. Minik ayılar, avlanmaya gitti, diye karşılık vermişler. Ziyaretçiler etrafa bakındıklarında sırıklara asılı bir sürü torba görmüşler. Yaban kedisi ilk baştaki torbayı işaret ederek, acaba içinde ne var, demiş. Yavru ayılar, annemiz onda yağmuru saklar, demişler. Ya bunda, diye lafa girmiş fare. O rüzgarlarla dolu. Tilki, ya peki şu ötedekinde ne var, demiş. Onda mı? Annemiz onda sisi saklar. Gelincik, peki ya buradaki, diye sormuş. Ayıcıklar, onu söyleyemeyiz, demişler. O bir sırdır. Annemiz onun içinde ne olduğunu kimseye söylemememizi tembih etti. Kurt, hadi canım, biz dost değil miyiz? Bize söyleyebilirsiniz, demiş. Yo, yo, annemiz bizi dayaklarını öldürür eğer söylersek. Yaban kedisi, canım haberi bile olmaz, değil mi, demiş. Sizin söylediğinizi söylemeyiz ona, merak etmeyin. Ayıcıklar, iyi o zaman, demişler. Annemiz o torbada sıcaklığı saklar. Fare, Sağ olun iyi yürekli ayıcıklar demiş. Bilmek istediğimiz şeyi söylediniz bize. Hayvanlar ekibi dışarı çıkarak aralarında toplanmışlar. Yaşlı ayı eve dönüp de onları görmeden saklanmaya karar vermişler. Ama daha önce fare ayının kanosunu atladığı gibi küreğinin sapını kırılacak kadar kemirivermiş. Sonunda anne ayı gölün öbür ucundan görünmüş. Yaban kedisi bir telaş gölün öbür ucuna koşarak besili bir geyik yavrusu kılığına girip anne ayının karşısına çıkmış. Anne ayı, "Çocuklar çabuk olun, bana yardım edin de şu geyik yavrusunu akşam yemeği için yakalayalım," diye bağırmış. Yavru ayılar itiş kakış kulübeden fırlayarak ellerinden geldiği kadar hızla annelerinin yanına koşmaya başlamışlar. Yaban kedisi onları aldatarak ormanın derinliklerine kadar sürüklemiş peşinden. Bu arada diğer hayvanlar kulübeye dalarak torbayı asılı olduğu sırıktan kaptıkları gibi çekiştire çekiştire alıp götürmüşler. Geyik kılığındaki yaban kedisi geri koşup göle atlamış ve karşı kıyıdaki kulübeye doğru yüzmeye başlamış. Anne ayı hemen kanosunu atlamış ve deliler gibi kürek çekmeye başlamış. Ama daha yarı yola gelmiş ki küreği farenin kemirmiş olduğu yerden ortasından kırılıvermiş. Ayı suya düşerken kanoyu da devirmiş. O zaman içinde yaban kedisi çoktan kıyıya varmış ve tekrar eski kılığına girmişmiş bile. Diğerlerine, "Hadi ayı şimdi peşimize düşer, çabuk olun," demiş. Hayvanlar sırayla sıcaklık dolu ağır torbayı çekiştirerek aşağı dünyaya açılan deliğe doğru taşımışlar. Biri yorulduğunda yükünü diğerine geçiriyormuş. Ayı deli gibi arkalarından geldiğinden iri hayvanlardan bazılarının takati kesilmiş. Ama turna balığı ile köpek balığı hala oldukça zindeymişler ve ayının dişlerini topuklarında hissettikleri bir anda torbayı delikten aşağıya geçirmeyi başarmışlar. Bütün ekip sağ salim delikten aşağıya süzülüvermiş. Aşağıya dünyalarına iner inmez torbayı parçalarcasına açmışlar. Sıcaklık derhal etrafa yayılıvermiş. Karlar erimiş, buzlar çözülmüş. Kara bulutlar dağılıp güneş ılık yüzünü göstermiş. Ama gelin görün ki eriyen kar ve buzlar büyük bir sel felaketine yol açmış. Sular bütün dünyayı kaplamış. Üzerinde yaşayan canlıların hepsi boğulmak tehlikesiyle yüz yüze kalmışlar. O zamanlar dünyada başı ta göklere, neredeyse yukarı dünyaya değen ulu bir ağaç varmış. Canlarını kurtarmak isteyen hayvanlar, bu ağacın çıkabildikleri en yüksek dallarına tırmanarak, "Bizi kurtaracak kimse yok mu?" diye bağırmışlar. Nereden çıktığı bilinmeyen dev bir balıkçıka gelmiş ve bütün suyu içmiş ve sonunda bütün canlılar keyfini çıkarsın diye tekrar yaz gelmiş. Bu yüzyılın başlarında Robert Bell tarafından kayda alınmış bir efsaneye dayanmaktadır. Hopi Çocuk ve Güneş, Hopi. Güneybatı bölgelerinde İspanyol, Pueblo ve göçebe geleneklerinin karışımında ortaya çıktığı gibi, kültürler birbirleriyle çakıştıklarında, tekrar anlatıldıklarında efsaneler çoğunlukla değişime uğrayıp yeni bir şekle bürünürler. Bu hikaye 1920 yılında büyük bir olasılıkla bir İspanyol melezi olan yaşlı bir Zuni tarafından anlatıldığında, tuhaf bir şekilde Hopilere ait güneş hikayeleriyle benzeşmektedir. Kutsal mısır yemeğinin kokusu ve güneşin tilki postu gibi geleneksel Hopi ögelerinin kullanılmasının yanı sıra Pueblolu çiftçilerin çapulcu göçebe kabilelerine karşı hissettikleri korku ve kini de içermektedir. Aynı zamanda şeftali, gümüş bilezik ve okyanusun ta kendisi gibi İspanyollardan evvel Puebloların bilmesine olanak olmayan şeylerle de doludur bu hikayeler. Yoksul bir Hopi çocuk anneannesiyle birlikte yaşarmış. İnsanlar onu aşağılar, büyük annesinin evine kül ve çöplerini atarlarmış. İki insan pek mutsuzlarmış. Oğlan bir gün büyük annesine babasının kim olduğunu sormuş. Kadın, "Ah zavallı yavrum, bilmiyorum ki," diye karşılık vermiş. Çocuk, "Onu bulmalıyım," demiş. "Artık buralarda kalamayız. İnsanlar bana çok kötü davranıyorlar." Torun, "Gidip güneşi görmelisin. Babanın kim olduğunu o bilir." Ertesi sabah çocuk kendine bir dua çubuğu yaparak yola koyulmuş. Birçok genç yeraltı ayin odası Kiva'nın damında oturuyormuş. Çoğu onunla alay edip dalga geçerlerken içlerinden biri, "Onunla böyle alay etmesek iyi olur gibi geliyor bana," demiş. Bu çocukta doğaüstü bir takım güçler olduğuna inanıyorum. Çocuk eline dövülmüş turkuaz, mercan, deniz kabuğu ve mısır haşlamasından oluşan kutsal bir takım yiyecekler olarak yukarı doğru savurmuş. Bunlar gökyüzüne doğru çıkan bir merdiven oluşturmuşlar ve çocuk basamaklar bitene kadar bu merdivenden yukarı doğru tırmanmış. Gökyüzüne doğru aynı yiyeceklerden biraz daha savurmuş, yeni bir merdiven daha oluşmuş. Bunu 12 kere tekrarladıktan sonra güneşe varmış. Ama güneş yanına varılamayacak kadar sıcak olduğundan, başının arka tarafındaki saçlarını elindeki doğal çubuklarından takarak, onların tüylerinden gölgelik yapmış ve kendini sıcaktan korumuş. Güneş'e, "Benim babam kim?" diye sormuş. Güneş, "Gündüz vakti ana rahmine düşen bütün çocuklar bana aittir." diye karşılık vermiş. "Ama sana gelince, kim bilir, daha çok gençsin ve öğreneceğin pek çok şey var." Çocuk, doğal çubuklarından birini güneşe vermiş ve gökyüzünden tepe takla aşağıya düşerek köyüne yere konmuş. Ertesi gün köyünü terk ederek bir şeyler öğrenmek amacıyla batıya doğru yola çıkmış. Bugün Holbrook ve Arizona'nın olduğu yere varınca bir kavak ağacına rastlamış ve onu kesmiş. Onun gövdesini boyunca kesmiş ve içini oyarak her iki ucuna birer kapak yapmış. Sonra içine tatlı mısır yemeği ve doğal çubukları koyarak artık yola çıkmaya hazır olduğuna karar vermiş. Yapmış olduğu sandukanın içine tırmanmış ve kendini ırmağın sularına yuvarlayıvermiş. Sanduka 4 gün 4 gece suların içine sürüklenip gitmiş ve en sonunda çocuk, onun iki ırmağın birleştiği bir yerde karaya oturduğunu hissetmiş. Daha önce yapmış olduğu gözetleme deliğindeki tıkacı çıkararak etrafa bakınca, günün ağardığını görmüş. Ama dışarı çıkmak istediğinde ne kadar kuvvetli iterse itsin, kapağı açamadığını fark etmiş. Bir an içeride ölüp gideceği gelmiş aklına. 14. ayrımın sonu, sayfa 199.